Ayrım 17. 849. gece olunca demiş ki ve kadın onu birinci nitelikte bularak sahibinin rızası üzerine rahatlıkla kendine mal etmiş. Ve sanki ısmarlama yapılmış gibi mal eniyle boyuyla üzerine uymuş. Bundan dolayı kadın malın sahibini alabildiğini övmüş. Bu da kendisinin bir an bile bıkkınlık göstermeden onu ele alıp akşama kadar üzerinde işlemesinin ve gözü görmeyinceye kadar iğneyi ipliğe geçirmek gayretinden vazgeçmemesinin nedenini açıklar. O zaman ikisi de ayağa kalkmış ve seyis genç kadını eşeğe bindirmiş. Birlikte seyisin evine gitmişler. Orada eşeğin günlük yemini verdikten sonra kendi tayınlarını da almak üzere çabucak hazırlanmışlar. Ve karşılıklı olarak doyuma ulaşıncaya kadar birbirlerinin tayınını vermişler ve sonra bir saat kadar uyumuşlar. Sonra yeniden açlıklarını yatıştırmak üzere uyanmışlar ve sabaha kadar durup dinlenmemişler. O zaman da kalkıp birlikte bahçeye gitmişler ve bir gün önceki elle yapılan işlemelere yeniden girişmişler ve aynı oyunları sürdürmüşler. Ve üç gün boyunca dur dinlen demeksizin böylece hareket etmişler. Tekerleği suyla döndürerek ve delikanlının iyi durmaksızın harıl harıl işleyerek, kuzucuğu anasından emzirerek, parmağı yüzüğe sokarak ve yavruğu beşiğinde dinlendirerek, ikizleri birbirleriyle kucaklaştırarak, çiviyi mengeneye kıstırarak, dişi serçeyi erkek serçeye gıgalatarak ve güzel kuşu yuvasında öttürerek, güvercin palasına tıka basa yemle, tavşan yavrusunu havuçla besleyerek, danaya geviş getirterek, keçi yavrusunu zıplatarak ve mercimeği fırına vererek... Mardrus, c'est appliqué de pas sur la peau, bedeni bedene yaslamak deyimini kullanıyor. Sadırlar babasının hiç kusur işlemeden kendiliğinden kaval çalmaktan usanmasına kadar bu durumu sürdürmüşler. Dördüncü günün sabahında seyis kaymakamın eşi olan genç kadına üç günlük izin bitti, kalkıp kocanın evine gidelim demiş. Ama kadın, yok canım, üç gün izin almak demek üç gün daha izinli kalmayı hak etmek demektir. Ve dahası, biz hala hakkıyla keyiflenecek zamanda yaşayamadık. Ne ben sana doydum ne de sen bana doydun. Bu budala pezevenge gelince bırakalım yalnız başına sıkıntıdan patlayıp dursun ve köpeklerin yaptığı gibi başı iki bacağın arasında kendi üzerine katlayıp zıbarsın diye yanıt vermiş. Kadın böyle deyince böyle yapmışlar ve zina işleyerek, çiftleşerek, çabalar ve neşeler içinde birlikte üç gün daha geçirmişler. Ve yedinci günün sabahında oradan karşısına yaşlı bir zenci kadını almış konuşmakta olan ve kaygılar içinde bulunan kaymakamın evine gitmişler. Ve karısının ihanetine kuşkulanmaktan uzak, bu bahtsız iyi yürekli adam onu içtenlikle ve sevecenlikle karşılamış ve kendisine ''Seni bana sağ salim kavuşturan Tanrı'ya şükürler olsun. Neden böyle geç kaldın ey amcamın kızı? Bizi çok merak ettirdin.'' demiş. Kadın da ''Efendim, ölen kimsenin evinde bana oyalayalım ve sütten kesilmesi dolayısıyla avutayım diye evin çocuğuna emanet ettiler. İşte bu çocuğa gösterdiğim ilgi dolayısıyla üç gün geciktim.'' diye yanıt vermiş. Kaymakam da nedenin geçerli ben de inandım. Seni yeniden görmekle mutluyum demiş. İşte benim hüküm budur ey ünlü şah. Şah tatlıcının bu öyküsünü işitince öylesine gülmüş ki sırt üstü yere devrilmiş. Ama soytarı kaymakamın başına gelen benim öykümden daha az olağan dışı demiş. O zaman şah tatlıcıya dönmüş ve ona madem ki kendisine karşı suç işlediğin kimse böyle hükmetti. Ey alçak sana sadece tek taşağını bırakacak kadar lütufta bulunacağım demiş. Böylece üstün gelen ve intikamını almış bulunan soytarı da kasılarak, kıçını doyurmak için kaygısızca orasını burasını açan bir katıra yüklenip, onunla çiftleşen ahlaksızı cezalandırıp ona dersini vermenin en doğru yolu budur demiş. Sonra da ey zamanın şahı, bununla birlikte ona ikinci taşağını da bağışlasan iyi olur diye eklemiş. Tam o anda zina işleyen ikinci kişi olan sebze taciri ilerlemiş ve sultanın önünde yeri öperek, ''Ey büyük şah, ey şahların en merhametlisi, benim öykümü çok beğenirsen bildiğin olaydan dolayı beni bağışlar mısın?'' demiş. Şah da soytarıya doğru dönmüş, o da kendisine işaretle onayını vermiş. Şah sebze satıcısına, ''Anlatacağın öykü harika ise dileğini yerine getireceğim.'' demiş. O zaman yeşilliğin peygamberi Hızır yerine konan sebze yetiştirici demiş ki, sebze yetiştiricisinin anlattığı öykü. Anlattılar ki ey zamanın şahı, bir zamanlar mesleği yıldız bilimcilik ve yüzlere bakıp çehreden düşünceleri okumak olan birisi varmış. Bu yıldız bilimcinin de göze çarpan bir güzelliği ve garip şekilde etkilemesi olan bir karısı varmış. Bu kadın her zaman ve her yerde onun ardında bulunur ve kendine özgü erdemlerini ona, ey Adem, kadın cinsi içinde temizlikten, duyguların soyluluğundan ve iffetten yana asla benim eşim yoktur diyerek över ve yeteneklerini sıralar duyururmuş. Yıldız bilimci de büyük bir çehre okuyucu olduğundan yüzüne yansıyan safiyet ve masumluğa bakarak sözlerinden hiç kuşku duymaksızın ve kendi kendine ''Vallahi dünyada benimkile kıyaslanabilen karısı olan hiçbir erkek yoktur. Tüm erdemleri içeren kapalı bir şişedir o.'' dermiş. Ve her yanda kendisi bakımından gerçek edep, yabancılar önünde hareminden hiç söz etmemek olduğu halde karısının davranışlarındaki edep ve nezahate duyduğu hayranlığa değinerek ve övgüler şakıyarak onun yeteneklerini açıklar dururmuş. Ama efendim, bilginler özellikle de yıldız bilimciler herkesin adetlerine uygun hareket etmezler. Bundan dolayı da başlarına gelen serüvenler herkesin başına gelenler gibi değildir. Böylece günün birinde adeti gereğince yabancı kişilerden oluşmuş bir topluluk önünde karısının erdemlerini över dururken birisi ayağa kalkıp ona ''Ey falan kişi, sen bir yalancıdan başka bir şey değilsin.'' demiş. Yıldız bilimcinin yüzü sapsarı olmuş ve huzursuz ve öfkeli bir sesle ''Benim yalan söylediğimin kanıtı nedir?'' diye sormuş. Adam da ''Sen ya bir yalancısın ya da bir budala, çünkü karın bir orospudan başka bir şey değildir.'' demiş. Bu büyük hakareti işiten yıldız bilimci onu boğmak ve kanını emmek için adamın üzerine atılmış. Fakat orada bulunanlar onları ayırmış ve yıldız bilimciye ''Eğer bu adam söylediğini kanıtlamazsa kanını emmen için onu sana teslim edeceğiz.'' demişler. Hakarette bulunan da ''Ey Adem, öyleyse ayağa kalk ve gidip karına 4 gün için kentten uzakta bulunacağını bildir. Onunla vedalaş, evinden çık ve kimse seni görmeksizin her şeyi görebileceğin bir yere saklan. O zaman göreceğini görürsün ve selam.'' demiş. Orada bulunanlar da ''Evet vallahi, böylece onun sözlerini de denetle, eğer hatalı ise kanını emersin.'' demişler. O zaman yıldız bilinci sakalı heyecan ve hiddetten titreyerek erdemli karısını bulmaya koşmuş ve ona ''Ey kadın, ayağa kalk da bana çıkacağım yolculuk için yol azığı hazırla. Belki 4 belki 6 gün burada olmayacağım.'' demiş. Karısı da ''Efendim, demek ki ruhumu kedere boğmak istiyorsun, beni de hasretten öldüreceksin. Peki neden beni de birlikte götürmüyorsun? Seninle yolculuk eder, hizmetinde bulunur ve yorulduğun ya da rahatsız olduğun zaman yolda bakardım. Neden beni burada senin yokluğunun yıkan acısıyla tek başıma bırakıyorsun?'' diye haykırmış. Yıldız bilimci de bu sözleri işitince kendi kendine ''Vallahi karımın kadın cinsinin seçkinleri arasında işi yoktur.'' demiş ve karısına ''Ey gözümün nuru, 4 ya da 6 gün sürecek bu yokluğum dolayısıyla kederlenme. Kendine bakıp rahatını sağlamaktan başka bir şey de düşünme.'' diye yanıt vermiş. Karısı da ''Ah ne çok acı çekiyorum, ne denli bahtsız, terk edilmiş haldeyim ve ne kadar da az seviliyorum.'' diyerek ağlamaya ve inlemeye başlamış. Yıldız bilimci, ''Ruhunu yatıştır, gözlerini kurut. Dönüşümde sana güzel yol armağanları getireceğim.'' diyerek onu elinden geldiğince yatıştırmaya çalışmış. Ve onu gözyaşları ve ümitsizlik içinde zenci kadınların kollarında baygın bırakarak yoluna koyulmuş. Ama 2 saat sonra yolundan geri dönmüş ve bahçenin ardındaki küçük kapıdan yavaşça içeri girerek görülmeksizin evin içinde her şeyi görebileceği kendi bildiği bir yere gizlenmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 850. gece olunca demiş ki, görülmeksizin evin içinde her şeyi görebileceği kendi bildiği bir yere gizlenmiş. Ve gizlendiği yerde beklerken daha 1 saat geçmeden evinin karşısında dükkanı bulunan şeker kamışı satıcısı olduğunu hemen tanıdığı bir erkeğin içeri girdiğini görmüş. Adamın elinde de seçkin bir şeker kamışı varmış ve de aynı anda karısının salınarak onun karşısına çıktığını ve gülerek ona ''Şeker kamışı olarak bana getirdiğin sadece bu mu ey şeker kamışçılarının babası?'' demiş. Adam da ''Hanımım, gördüğün bu şeker kamışı görmediğinle kıyaslanınca hiçbir şey değildir.'' demiş. Kadın ona ''Ver onu bana, ver onu bana.'' demiş. Erkek de ''Al bakalım, al.'' demiş. Sonra da ''İyi ama nerede senin kıçımın pezevengi yıldız bilimci kocan?'' diye eklemiş. Kadın ''Allah onun kolunu bacağını kırsın. 4 günlüğüne belki de 6 günlüğüne bir yolculuğa çıkmak üzere ayrıldı. İnşallah bir minareden düşer de geberir.'' demiş. Bunu izleyerek ikisi birden gülmeye başlamışlar. Erkek kendi şeker kamışını çıkarmış ve onu nasıl soyacağını ve bu gibi durumlarda bütün bu tür şeker kamışlarının gerekli yere bastırılarak nasıl kullanılacağını bilen kadına sunmuş. Erkek onu öpmüş, kadın da onu ve erkek ağır ve acımasız bir saldırıda bulunmuş. Kadının güzelliklerinin doyuncaya kadar zevkine varmış. Sonra da onu bırakıp kendi yoluna gitmiş. Hepsi bu kadar. Yıldız bilimci de her şeyi görüp duymuş. Aradan birkaç dakika geçmiş geçmemiş, mahallenin tavukçusu olarak tanıdığı başka bir erkeğin içeri girdiğini, genç kadının da kalçalarını sallayarak ve ona ''Selam üzerine olsun, ey tavukçuların babası, bugün bana ne getirdin bakalım?'' diyerek onun önüne çıktığını görmüş. O da ''Bir yavru horoz. minicik ve yağlı bir horoz sultanım. Gepegenç, dipdiri, ayakları çelik gibi sağlam, üstünde güzel bir ibik bulunan, kırmızı bir takkeyle donanmış, eşi bulunmayan bir horoz getirdim izninizle diye yanıt vermiş. Genç kadın da izin verdim, gitti demiş. Adam dur öyleyse kümesine koyayım demiş ve efendim şeker kamışı satıcısı ile ne yapılmışsa tavukçuyla da aynı şeyler yapılmış. Bunu izleyerek adam ayağa kalkmış, silkinmiş ve çekip gitmiş. Hepsi bu kadar. Yıldız bilimci de olup biteni görüp işitmiş. Ve henüz birkaç dakika geçmemişken bu kez de mahallenin eşekçi başısı olduğunu bildiği bir erkek eve girmiş. Genç kadın da ona doğru koşup bugün bana ne getirdin bakayım eşekçilerin babası diyerek boynuna sarılmış. Bir muz hanımım, bir muz getirdim demiş. Genç kadın da gülerek Allah seni kahretsin ey koca kafalı, neredeymiş bakayım o muz demiş. Eşekçi de ey narin ve yarı saydam bir tane donanmış kişi. Kervanın yöneticisi olan babamdan aldım bu muzu ve kulübemle beraber bana babamdan kalan tek mirastır demiş. Kadın nerede bu muz, onu elinde göremiyorum. Domuz nerede bu muz demiş. O da bu bir meyvedir sultanım, dini imanı olmayandan korkar, solup sararmamak için gizlenir ama işte şimdi ortaya çıkıyor, şimdi ortaya çıkıyor demiş. Hepsi bu kadar ama henüz muz yenip tükenmeden efendim her şeyi görüp işiten yıldız bilimci büyük bir feryat kopararak cansız yere düşmüş. Tanrı'nın rahmeti onun üstüne olsun. Genç kadın da muzu, şeker kamışı ve pilici yeğleyerek yasal süre geçtikten sonra mahallenin eşekçi başısıyla evlenmiş. Ve işte benim öyküm böyledir ey haşmetli şahım. Sebze satıcısının bu öyküsünü işiten şah keyfinden titremiş ve memnunlukla kasılmış. Ve de soytarısına bu öykü ey bilgeliğin babası senin öykünden daha müthiş. Bizim bu sebze satıcısına iki taşağını da bağışlamamız gerek demiş. Ve de babacan adama sen şimdi çekil bakalım demiş. Sebze satıcısı da arkadaşların yanına çekilmiş ve kasap olan üçüncü zina işleyici ilerlemiş. Ve aynı lütfu dilemiş sultan da daima aynı şartları ileri sürüp onun bu dileğini adalet göstererek reddetmemiş. Bunun üzerine iki boynuzlu İskender yerine konan kasap demiş ki, kasabın anlattığı öykü. Kahire'de vaktiyle bir adam varmış ve bu adamın kibarlığı, iyi kişiliği, kanının yeğeniliği, yumuşak başlılığı ve Tanrı'dan korkmasıyla iyice ünlenen bir karısı varmış. Evinde leziz yağlarla donanmış iki tombul kazı olan bu kadının kurnazlıkla gizleyerek büyük bir tutkuyla sevdiği bir de aşığı varmış. Ve dolayısıyla bu aşık bir gün onu gizlice ziyaret etmeye gelmiş ve iki harika kazın önüne çıktığını görmüş ve birdenbire onları yeme arzusu içini yakmış ve kadına ey falan kişi bu iki kazı içine en iyi şekilde doldurarak pişirsen de midemiz bayram etse çünkü canım müthiş şekilde kaz eti istiyor demiş. Kadın da bu gerçekten kolaydır ve senin arzularını doyurmak benim için zevktir ve başın üzerine yemin ederim ki ey falan kimse şimdi kazları boğazlayacak içlerini doldurarak pişireceğim ve ikisini de sana vereceğim. Sen de onları alır evine götürür, afiyetle yer, yüreğini ferahlatırsın. Ve böylece kocam olacak alçak pezevenk onların tadına da kokusunu da alamaz diye yanıt vermiş. Adam bunu nasıl yapacaksın diye sorunca öyle bir tarzda davranacağım ki kafasına bu kazları kesme fikri girecek. Ben de onları pişirip sana vereceğim. Çünkü senden değerli hiçbir şey olamaz ey gözlerimin nuru. Ve böylece bu pezevenk kazların ne tadını ne kokusunu duyacak diye yanıt vermiş. Ve oracıkta karşılıklı olarak birbirlerinin boynuna sarılmışlar. Ve kazları ele geçirmeyi bekleyerek delikanlı yoluna gitmiş. İşte onun durumu böyleymiş. Genç kadına gelince akşam kocası işten dönünce ona gerçekten ey Adem bu ada layık olacak şekilde cömertlik göstermek erdeminden yoksun olduğuna göre insan adını nasıl taşıyorsun? Benim bildiğim son günlerde bir gün bile evine kimseyi davet etmedin ve hiçbir gün bana ey karı bugün eve misafir getireceğim demedin. Kendi kendine de eğer ben böyle eli sıkılıkla yaşamayı sürdürürsem herkes sonunda konukseverlik yollarını bilmeyen bir sefil olduğumu söyleyecek diye asla düşünmedin demiş. Adam da ey kadın benim bu gecikmemi onarmaktan kolay bir şey yok. Yarın inşallah sana kuzu eti ve pirinç alırım. Sen de öğle ya da akşam yemeği için keyfince nefis bir şeyler hazırlarsın. Ben de böylece samimi arkadaşlarımdan birini yemeğe çağırırım diye yanıt vermiş. Kadın da yo vallahi ey Adem sözünü ettiğin etten çok kıyma almanı böylece dolma içi yapmayı ve bununla keseceğin iki kazı doldurmayı yeğlerim. Onları kızartırım çünkü hiçbir şey içi doldurulmuş ve kızartılmış kazlar kadar lezzetli olamaz. Ve hiçbir şey kazlar kadar konuğunun yanında ev sahibinin yüzünü ağırtamaz demiş. O da başım üzerine gözüm üzerine öyleyse olsun diye yanıt vermiş. Ertesi sabah erkenden adam 2 tombul kazık kesmiş ve bir miktar et kıyması, birazcık baharat ve çeşni verecek başka şeyler almaya gitmiş. Ve hepsini eve getirip karısına vermiş ve kas kızartmasını öyle hazır etmeye çalış çünkü bu saatte konuklarımı getireceğim demiş ve çekip yoluna gitmiş. O zaman kadın davranarak kazları yolup temizlemiş ve içlerini harika bir tarzda et kıyması, pirinç, fıstık, badem, üzüm, çam fıstığı, toz halinde baharatla doldurmuş ve tam anlamıyla pişinceye kadar pişirme işini denetlemiş. Ve küçük zenci kızını, delikanlı sevgilisini çağırmaya göndermiş. O da hemen koşup gelmiş. Onu kucaklamış, o da kadını kucaklamış. Birbirlerinin gönlünü alıp karşılıklı doyum sağladıktan sonra kadın iki lezzetli kazı içi dışı dahil bütünüyle ona vermiş. O da onları alıp yoluna gitmiş. Ve işte onun durumu kesinlikle böyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 851. gece olunca demiş ki, iki lezzetli kazı içi dışı dahil bütünüyle ona vermiş ve işte onun durumu kesinlikle böyleymiş. Genç kadının kocasına gelince öğleyin tam saatinde yanında bir dostu olduğu halde gelmekte kusur etmemiş ve kapıyı çalmış. Kadın ayağa kalkıp onlara kapıyı açmaya gitmiş, onları içeri davet etmiş ve kendilerini içtenlikle karşılamış. Sonra kocasını bir kenara çekip ona iki kazın ikisini de bir defada kestik. Sense yanında sadece bir adamla çıkıp geldin ama benim mutfağıma onur vermek için 4 çağrılı daha gelebilirdi. Haydi şimdi git, 2 hatta 3 arkadaşını daha çağır, kazları yemek için demiş. Adam da yumuşak başlılıkla karısının kendisine söylediğini yapmak üzere dışarı çıkmış. O zaman kadın çağrılıyı gidip bulmuş ve asık bir suratla onun yanına yaklaşmış ve ona heyecanla titreyen bir sesle ''Yazık sana, sen çaresiz bir şekilde mahvoldun vallahi. Kendini böyle başını eğmiş kesin bir ölüme atacağına göre çoluk çocuğun ailen yok herhalde.'' demiş. Çağrılı da bu sözleri işitince korkunun kendisine hakim olduğunu ve derinden derine yüreğine çökmüş bulunduğunu hissetmiş. Ve de ''Yani ne demek istiyorsun ey mübarek kadın? Ve evinde beni tehdit eder gibi sözünü ettiğin bu müthiş felaket de neymiş?'' diye sormuş. Kadın da ''Vallahi artık sırrı saklayamayacağım. Bil ki kocam senin kendisi hakkındaki davranışlarından alabildiğine şikayet ediyor ve seni husiyelere alınmış adım ağlısı haline getirmek istiyor. Ve bunu izleyerek artık ölür müsün kalır mısın bilmem ama sen sana Allah acısın.'' demiş. Ve şimdi de seni hadım ederken yardım etsin diye iki arkadaşını aramaya gitti diye eklemiş. Genç kadının bu açıklamasını duyan çağrılı hemen ayağa kalkmış ve o anda sokağa fırlamış ve bacaklarını rüzgara vermiş. Aynı anda bu kez iki arkadaşını daha getirerek kocası içeri girmiş. Genç kadın da onları ''Aman yarabbi, yüreğime inecek, dertli başım, kazlar, kazlar.'' demiş. Kocası kazlara ne oldu, Allah aşkına sus ve sesini kes ve de söyle bana kazlar nerede, nerede kazlar bakayım?'' diye sormuş. Kadın ''Kazlar dedin öyle mi? Konuğun onu yağmaladı ve pencereden kaçtı gitti.'' demiş. Sonra da ''Ve şimdi avcunu yala.'' diye eklemiş. Karısının bu sözlerini duyunca adam çabucak sokağa koşmuş ve ilk konuğunu tüm gücüyle kaçarken görmüş ve ona ''Dön Allah aşkına dön, ikisini birden almayacağım, birini sana bırakacağım.'' diye bağırmış. Yani böylece ey zamanı şahı, kazın sadece birini kendisinden geri alacağını, ötekini kendisine bırakacağını anlatmak istiyormuş. Ama onun böyle bağırdığını duyan kaçak, onun taşağının 2 yumurtası yerine sadece birini alacağını söylemek istediğini düşünerek, ''Bir yumurtamı mı alacaksın? Koş öyleyse ardımdan, bakalım yumurtalarımdan birini nasıl alacakmışsın görelim.'' diye bağırarak kaçmasını sürdürmüş. Ve işte benim öyküm böyledir ey muhteşem şah. Şah da kasabın bu öyküsünü işitince neredeyse gülmekten bayılıyormuş. Bunu izleyerek soytarısına doğru dönmüş ve ona ''Bu iki kişinin yumurtalarından birini mi yoksa ikisini mi alalım?'' diye sormuş. Soytarı da ''Yumurtalarını ona bırakalım çünkü onları almak pek bir şey ifade etmeyecek. Benim istediğim de zaten bu değil.'' demiş. Sultan da adama ''Çekil gözümün önünden.'' demiş. Adam da arkadaşların arasına katılınca 4. zina işleyen ileri çıkmış ve aynı koşullarla kendisine de aynı lütfun bağışlanmasını rica etmiş. Sultan da onayını verince İsrafil melek yerine sayılmış kişinin ta kendisi olan 4. zina işleyici çalgıcı başı demiş ki